Ayrım 18.
Yarın saat 11'de buraya gel ve bana gazete oku. Peki efendim. Okuma bildiğinden emin misin? Evet efendim. Bana Mr. Timoney diyebilirsin. Peki Mr. Timoney. Pet dayı bahçe kapısında bacağını ovuşturarak söyleniyor. Paran nerede? Bana bak, öyle müşterilerle sohbet etmek yok. Ben burada yağmurun altında bu sakat bacağımla acı çekerken sen orada oyalanıyorsun. Pet dayı bireyi de içtikten sonra artık daha fazla yürüyemeyeceğini söylüyor ve otobüse biniyoruz. Biletçi, biletler lütfen diye yanımıza geliyor. Pet dayı, çekil başımdan diyor. Şu bacağımı görmüyor musun? Ah tabii, özür dilerim. Otobüs O. Connell meydanındaki anıtın önünde duruyor. Pet dayı balık ve patates kızartması yapan dükkana giriyor. Kokular nefis, açlıktan ölmek üzereyim. Bir şileneye kendine balık ve patates alıyor. Benim sadece ağzım sulanıyor. Anneannemin kapısında bana 3 peni vererek haftaya cuma yine aynı saatte aynı yere gelmemi ve şimdi doğru eve anneme gitmemi söylüyor. Mr. Timoney'in kapısında yatan makuşla bahçe kapısını açtığım anda üzerime atlayıp beni sırt üstü kaldırıma deviriyor. Mr. Timoney elinde sopasıyla yetişmese köpek beni yemiş olacak. Seni koca yamyam, daha yeni kahvaltı ettin. Mr. Timoney bana yaklaşıp iyi misin Francis diye soruyor. Hadi içeri gel. Bu köpek bir Hindu. Onun annesini Bangalore sokaklarında bulmuştum. Hadi otur ve bana bir şeyler oku. Limerick Leader gazetesini mi Mr. Timoney? Yok yok, o berbat gazeteyi kıçımı bile silmem. Bak şu masanın üstünde bir kitap var. Gülüver'in Gezileri. Ama onu okumanı istemiyorum. Arka tarafa doğru uzan. Orada Alçak Gönüllü Bir Teklif adlı bir kitabı göreceksin. Yürüyenler için bir melankoli diye başlıyor. Buldun mu? Kitabın hepsini ezbere biliyorum ama bunu onu okumanı istiyorum. 2 ya da 3 sayfa sonra beni durduruyor. Güzel okuyorsun. Francis ne diyorsun? Makuşla şöyle etli butlu bir İrlandalı bebeği ne güzel yer değil mi? Köpeğe dönüyor ve değil mi seni yamyam? Bana haftaya cumartesi tekrar gelmemi söylüyor. Annem Mr. Timoney'e kitap okuyarak 6 pence kazanmama çok seviniyor. Önce Limerick Leader'ı okuduğumu sanıyor. Ona Gulliver'in Gezilerinin arkasından Alçak Gönüllü Bir Teklif adlı kitabı okuduğumu söylüyorum. İyi iyi diyor. Bir çocuk masalı. Mr. Timoney'den de bu beklenir. Hindistan'da yıllardır İngiliz ordusuna hizmet etmiş. Oralarda sıcak başına vurmuş. Hintli bir kızla evlenmiş ama kızcağızı yanlışlıkla vurmuşlar. Adamcağız ne yapsın? Böyle çocuk kitapları okuyor işte. Annem Mrs. Minahan'ı tanıyor. Yan komşusu diyor. Ona temizliğe gidiyordu ama Mr. Timoney'in Katolik kilisesiyle alay etmesine dayanamadı. Birinin günahı diğerinin sevabı oluyor diyormuş Mrs. Minahan. Cumartesi sabahları birkaç yudum şeri içmeye aldırmıyormuş ama ihtiyar onu Budist yapmaya kalkışmış. Kendisi de Budistmiş. İrlandalılar bir ağacın dibine oturup 10 emir ve 7 ölümcül günah masallarının Şenin nehrinden açık denizlere doğru akıp gittiğini seyretseler onlar için daha iyi olur diyormuş. Bir hafta sonraki cuma akşamı kardeşlik derneğinden Declan Kloppy beni dayımla gazete dağıtırken sokakta görüyor. Hey Frankie, Upshannon'la ne işin var senin? O benim dayım. Ama senin kardeşler derneği toplantısında olman gerekiyordu. Ben çalışıyorum Declan. Aslında çalışamazsın. Henüz 10 yaşında bile değilsin. Üstelik toplantılara gelmeyi aksatıyorsun. Eğer haftaya cuma toplantıya gelmezsen fena olur. Pet dayı çekil git diye Declan'a bağırıyor. Yoksa seni uzaklaştırmasını bilirim. Kes sesini salak diyor Declan. Sen kafayı üşütmüşsün zaten. Pet dayıyı omuzlarından iterek duvara yaslıyor. Ben gazeteleri yere bıraktığım gibi Declan'ın üstüne yürüyorum. Fakat Declan atık davranıp kenara çekiliyor ve bana bir yumruk indiriyor. Alnımı duvara çarpıyorum. O anda gözüm hiçbir şeyi görmez oluyor ve ona tekme tokat girişiyorum. Yüzünü, gözünü dağıtıp onu dişlerimle paramparça edebilirim. Fakat gurul gibi uzun kolları var ve beni yumruklarımın yetişemeyeceği bir mesafede kendinden uzak tutuyor. Kendin arandın diyor. Toplantıda görürsün sen ve kaçıyor. Pet dayım böyle dövüşmeye kalkışmamalıydın diyor. Gazetelerim ıslandı. Ben nasıl satacağım şimdi bunları? Onun bu sözleri üzerine tepem atıyor ve içimden Declan'a saldırdığım gibi ona da saldırmak geliyor. Dayım o akşam bana balık ve patates paketinden 3 adet patates kızartması veriyor ve 3 peni yerine 6 peni ödüyor. Bu paranın ona ağır geldiğinden yakınıyor. Kabahat annende diyor. Anneannenle konuşmuş. 3 peni az demiş. Annem dayımın 6 peni vermesine çok seviniyor. Cumartesi sabahları da Mr. Timoney'den bir 6 peni daha kazanıyorum. Haftada bir şirin yaşantımızda bayağı bir değişiklik yapıyor. Cumartesi sabahı Mr. Timoney'den çıkışta annemin verdiği 2 peniyle Lyric sinemasına gidiyorum. Mr. Timoney, hele bir de Gulliver'i okumaya başlayalım diyor. Jonathan Swift'in İrlanda'nın en büyük yazar olduğunu göreceksin. Hatta dünyanın en büyük yazarı. Dev bir yazar Francis. Alçak gönüllü bir teklif kitabını okurken sürekli gülüyor. Kitapta küçücük bebeklerin yakıldığı anlatılırken onun nasıl gülebildiğini anlayamıyorum. Büyüyünce sen de bunlara güleceksin diyor. Bize hep büyüklere cevap vermemiz gerektiği öğretildi ama Mr. Timoney farklı bir insan. Ona rahatlıkla bazı şeyleri sorabiliyorum. Mr. Timoney, büyükler bize hep böyle söylüyor. Büyüyünce anlarsın. Öyle bir kahkaha atıyor ki katılıp kalacağından korkuyorum. Ah Tanrım, sen bir hazinesin Francis. Söyle bana neyin var? Poponu arı mı soktu? Bir şeyim yok Mr. Timoney. Suratın asık Francis. Keşke suratını görebilseydin. Duvardaki aynaya git bak. Pamuk prenses ve suratın asıksa söyle bana. Ona Declan'la dövüştüğümü, Pet dayımın söylediklerini anlatıyorum. Dayımın kafa üstü düştüğünden de bahsediyorum. Biliyorum diyor, Peckett'in gide tanıyor. Onun da gaz bombası altında kaldığını ve hava gazı şirketinde çalıştığını biliyor. Mükemmel bir insandır diyor. Bir pırlantadır o. Bak, sana ne yapacağımı anlatayım. Peckett'inle konuşacağım. Şu kardeşlik derneği toplantısına hep birlikte gideceğiz. Ben şahsen bir Budistim. Dövüşle pek aram yoktur ama henüz dövüşmeyi unutmadım evlat. Benim küçük uykuyucuma kimse bir şey yapamayacak. Mr. Timoney epeyce yaşlı biri ama onunla arkadaş gibiyiz. Onunla içimden geldiği gibi konuşabiliyorum. Babam benimle asla Mr. Timoney gibi konuşamaz. Sıkışınca aman of der ve uzun yürüyüşlerine çıkar. Pet dayım anneanneme benim kendisine yardım etmemi istemediğini söylemiş. Altı peni çok para, çok daha ucuza çalışacak bir çocuk bulabilirim demiş. Hatta Mr. Timoney'den aldığım altı peniyi de istiyormuş. Ben olmasaydım o işi bulamazdı diyormuş. Cumartesi sabahı Mr. Timoney'e gittiğimde komşusu boşuna bekleme diyor. Makoşla postacıyı, sütçüyü ve sokaktan geçen rahibi bir kadını ısırdı. Köpeği alıp götürdüler. Mr. Timoney olaya çok güldü ama köpeği götürmelerine dayanamadı ve ağlamaya başladı. Postacıyla sütçü sorun değil ama köpeğin sokaktan geçen bir rahibeyi ısırması işi büyüttü. Olay baş rahibe kadar gitti. Köpeğin sahibinin bir Budist olması ve Katoliklere kötü örnek olması da ayrı bir sorun yarattı. Mr. Timoney kriz halinde bir gülüyor bir ağlıyordu. Onu da doktorlar alıp götürdüler. Aklını kaçırdı galiba. Huzur evine yatırdılar. Cumartesi günleri kazandığım 6 peni de böylece uçup gitti. Ama Mr. Timoney'e para vermese de seve seve kitap okurum. Komşu kadın evine girene kadar orada bekliyorum ve Mr. Timoney'in penceresinden içeri girip Gulliver kitabını alıyorum ve şehrin diğer ucundaki huzur evine kadar yürüyorum. Onun kitap okumaktan geri kalmasını istemiyorum. Kapıdaki adam sen aklını mı kaçırdın diyor. Yaşlı bir adam kitap okuyacakmış. Hadi çek git buradan. Yoksa nöbetçileri çağırırım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Peki bu kitabı Mr. Timoney'e vermek üzere size bırakabilir miyim diye soruyorum. Bırak bırak diyor ve buradan çek git. Beni rahatsız etme tamam mı? Kitabı ona veririm. Sonra da gülüyor. Eve geldiğimde annem neyin var diye soruyor. Ona Pet dayımın beni artık istemediğini, Mr. Timoney'in köpeğinin postacıyı, sütçüyü ve rahibeyi ısırdığı için götürüldüğünü ve Mr. Timoney'in huzur evine yatırıldığını anlatıyorum. Annem de gülmeye başlıyor. Herkes delirmiş diye düşünüyorum. Sonra annem sakinleşip iki işini birden kaybetmene üzüldüm diyor. Bari kardeşler derneğine devam et. Cuma akşamı toplantıya katılıyorum. Declan ön sıraya oturmamı, en ufak bir yanlışım olursa boynumu kıracağını söylüyor. Senin gibi işe yaramaz birinin hayallerimi yok etmesine izin veremem, anlaşıldı mı? Annem merdivenleri inip çıkmakta zorlandığını söyleyerek karyolasını aşağı kata taşıyor. Burayı sel bastığında yine Serranta'ya gelirim diye şaka yapıyor. Artık okul tatili ve sabahları erken kalkmak zorunda olmadığımız için annem geç saatlere kadar uyuyabiliyor. Babam erkenden kalkıp ateşi yakıyor, çayı koyuyor. Bizim elimizi, yüzümüzü yıkamamızı sıkı bir şekilde kontrol edip sokakta oynamamıza izin veriyor. Bazen geç saatlere kadar yatmamıza da ses çıkarmıyor ama okul yokken boşu boşuna uyuyarak zaman harcamak istemez ki insan. Gözünüzü açar açmaz sokağa çıkıp bol bol oynamaya bakın. Bir Temmuz sabahı babam bize aşağı inemeyeceğimizi söylüyor. Üst katta oynayın diyor. Neden baba? Soru sormayın. Michael da sizinle burada kalsın. Ben çağırınca aşağı inersiniz. Aşağı inmeye yeltenirsek diye kapının ağzında duruyor. Battaniyeye çadır yapıp altında oyun oynamaya dalıyoruz. Robin Hood ve adamları oluyoruz. Onlar gibi avlanıyoruz. Pirileri yakalayıp parmaklarımızın arasında eziyoruz. Derken aşağıdan bir bebek ağlaması duyuluyor. Meliç'i sesleniyor. Baba, annemin bir bebeği daha mı oldu? Evet oğlum, öyle. Meliç'den bir yaş büyüğüm. Ona 7. basamaktaki meleğin bebeği aşağı kata bırakmış olabileceğini söylüyorum ama anlamıyor. Daha 8 yaşında. Yakında 9 olacak. Bense bir ay sonra 10 olacağım. Annem bebeğiyle yatakta yatıyor. Bebeğin şişko bir yüzü var ve bütün vücudu kıpkırmızı. Mutfakta hemşire elbisesiyle bir kadın var. Bebekleri yıkamak için böyle hemşirelerin geldiğini daha önceden biliyoruz. Çünkü bebekler meleklerle uzun bir yolculuk yaptıkları için eve çok pis gelirler. Bebeği gıdıklamak istiyoruz. Hemşire hayır hayır olmaz diyor. Elinizi sürmeyin. Ona uzaktan bakabilirsiniz. Elinizi sürmeyin. Hemşire böyle diyor. Masada oturup çay ve ekmek yiyoruz ve kardeşimize bakıyoruz. Ama o gözünü bile açmıyor. Biz de sıkılıp oynamak için sokağa çıkıyoruz. Birkaç gün sonra annem yataktan kalkıyor. Ateşin karşısında kucağında bebekle oturuyor. Bebeğin gözleri açık. Onu gıdıklıyoruz. Garip sesler çıkarıyor ve göbeğini sallıyor. Gülüyoruz. Babam da onu gıdıklıyor ve gıdı gıdı bebeğim diye tekerlemeler söylüyor. Babam bu arada bir işe giriyor. Böylece Brady Hanna'ya gün doğuyor ve her dakika annemi ziyarete geliyor. Ama annem onunla rahat konuşabilmek için bize dışarı çıkın demiyor. Ateşin karşısında isimlerden bahsediyorlar. Annem Kevin ve Sean isimlerini çok sevdiğini söylüyor. Brady, aman diyor. Bunlar çok bilinen isimler. Kapıdan Kevin veya Sean diye seslenip hadi çayınız hazır dediğin anda bütün limelik eve dolar. Tanrım. Bir gün bir oğlum olursa adını Ronald koyarım diyor. Kolezyum sinemasındaki Ronald Colman'a bayılıyor. Ya da Errol diyor çünkü bir de Errol Flynn var. Annem diyor ki Errol gel çayını hazır diye seslenirsem çocuk alay konusu olur. O halde Ronald diyor Brady. Ronald harika. Hayır, bir İrlandalı ismi bulmamız gerek. Yüzyıllardır İrlanda için savaşmadık mı? Çocuğa Ronald adını koyarsak İngilizlerle bunca savaşın ne anlamı kalır? Ah Angela, sen de onun gibi konuşmaya başladın. Ne olursa olsun bu konuda kocam haklı. Birden Brady yerinden fırlıyor. Angela, bu çocuğa bir şeyler oluyor. Annem kucağında bebekle ayağa kalkıyor. Tanrım boğuluyor. Gidip annemi çağırayım diye Brady koşarak evden çıkıyor ve bir dakika geçmeden Mrs. Hanım'la geri geliyorlar. Balık yağı diyor Mrs. Hanım. Balık yağı var mı? Yağı bebeğin ağzından döküp onu ayaklarından tutarak baş aşağı sallıyor, sırtına vuruyor. Sonra kucağına yatırıp gırtlağına bir kaşık sokuyor ve bebeğin ağzından beyaz top gibi bir şey çıkıyor. İşte süt pıhtılaşmış. Süt böyle katılaşır ve bebeklerin boğazına takılabilir. Herhangi bir yağla yumuşatıp çıkarabilirsiniz. Annem Aziz İsa diye ağlıyor. Neredeyse bebeğim ölüyordu. Ah, buna dayanamazdım. Tanrım ben de ölürdüm. Bebeğe sarılıyor ve hışkırıklar arasında Mrs. Hanım'a teşekkür etmeye çalışıyor. Aşk olsun diyor Mrs. Hanım. Şimdi bebeğini al ve yasağa gir yat. İkiniz de şoktasınız. Brady ile Mrs. Hanım annemi yatağına götürürlerken sandalyenin üstünde kan lekeleri gözüme çarpıyor. Anneme kötü bir şey mi oluyor yoksa ölüyor mu? Sandalyesinde kan var demek ayıp mı olur acaba? Bunu söyleyemem çünkü kadınların arasında hep sır olan şeyler vardır. Büyüklere böyle bir şey söylersek sen karışma derler. Hadi git oyna. Bunu içime atmam gerek ya da Melek'le konuşabilirim. Brady ile Mrs. Han'ın gittikten sonra basamağa oturuyorum. Annemin kan kaybından öleceğini ona anlatmaya çalışıyorum. Korkacak bir şey yok demesini bekliyorum ama ne bir ışık var ne de bir ses. Yoksa melek artık bizi terk mi etti? Acaba 9 yaşını bitirip 10 yaşına girmek üzere olan çocukları terk mi ediyor? Annem kan kaybından ölmüyor. Ertesi gün yataktan kalkıyor. Bebeği vaftiz için hazırlıyor. Brady'ye bebek ölseydi ve vaftiz edilmeyen bebeklerin gittiği güzel, sıcak ama yine de sonsuza dek karanlık olan bir yer ve yargı günü bile kaçışın olmadığı limboya gitseydi kendini asla affetmeyeceğini söylüyor. Yardım etmek için yanımızda olan anneannem doğruyu duyuyor. Cennette vaftiz edilmeyen bebeklere yer yok. Brady bunu yaptığına göre Tanrı çok katı olmalı diyor. Anneannem öyle olmak zorunda, öyle karşılık veriyor. Öyle olmasaydı bütün bebekler, protestanlar hepsi cennete giderlerdi. O zaman 800 yıldır bize yaptıkları ne olacaktı? Bebekler bir şey yapmadılar ki diyor Brady. Onlar çok küçük. Fırsat bulsalardı yaparlardı, bunun için eğitildiler. Bebeğe vaftiz edilirken hepimize giydirilen limerik dantelinden giysiyi giydiriyorlar. Annem hepimiz St. Joseph'e gidebiliriz diyor. Çok seviniyorum çünkü orada limonata ve çörek olacak. Meriçi, anne bebeğin adı ne olacak diye soruyor. Alphonsus Joseph. Sözcükler ağzımdan dökülüyor. Bu çok aptal bir isim. İrlanda adı bile değil. Anneannem yaşlı kırmızı gözleriyle bana bakıyor. Bu çocuk iyi bir dayağı hak etti diyor. Annem yüzüme bir tane patlatıp beni mutfağın öbür ucuna fırlatıyor. Kalbim sıkışıyor, ağlamak istiyorum ama yapamam. Çünkü babam evde değil ve ailenin erkeği benim. Annem o koca ağzını alıp yukarı çık ve bir yere kımıldama diyor. 7. basamakta duruyorum ama hala soğuk. Ne bir ışık ne de ses var. Herkes gittiği için ev çok sessiz. Yukarıda oturup bekliyorum. Kollarımla bacaklarımdaki piri ısırıklarına vurup dövürüyorum. Keşke babam burada olsaydı. Küçük kardeşime ve onun acıklı yabancı adını düşünüyorum. Bir süre sonra aşağıdan sesler geliyor. Çaydan, şeriden, limonatadan, çöreklerden, bebeğin dünyanın en tatlı yaratığı olduğundan, adının yabancı olmasının önemli olmadığından, o iyi huylu oldukça Tanrı'nın onu koruyacağından. Sonsuza dek bu tatlılıkla yaşayacağından, onun annesinin, babasının, anneannesinin ve olan kardeşlerinin bir kopyası olduğundan söz ediyorlar. Annem aşağıdan sesleniyor. Frank, gel limonatayla çörek ye. İstemiyorum. Gel, yoksa o merdivenlere çıkıp seni dünyaya geldiğine pişman ederim. Dünyaya geldiğime pişman etmek mi? O da ne demek? Bırak şimdi bunu, hemen aşağı in. Annemin sesi çok sert geliyor ve dünyaya geldiğime pişman olmak epeyce tehlikeli bir şeye benziyor. Aşağı iniyorum. Mutfakta anneannem var. Beni görür görmez şunun suratına bak diyor. İnsan bir kardeşi olduğuna sevinmez mi ayol? Ah, 9 yaşını bitirip onuna girerken hepsi böyle olur işte. Bilmez miyim? 2 tane çocuk büyüttüm. Limonatayla çörek nefis. Alfie de adının başına ne işler açacağını bilmeden vaftiz gününde kendince eğleniyor. Kuzeydeki büyük babam bebeğin doğumunu duyunca postayla 5 sterlin para gönderiyor. Annem parayı hemen bozdurmak istiyor ama yataktan çıkacak hali yok. Babam postaneye gidip parayı alacağını söyleyince annem Meriç'i ile beni de onunla gönderiyor. Babam parayı alınca hadi çocuklar siz eve dönün diyor. Annenize birazdan geleceğimi söylersiniz. Meriç'i bak baba diyor. Bara filan gidemezsin. Annem parayı eve getirmeni söyledi. Bu parayla bira içemezsin. Hadi bakayım eve annenizin yanına gidin. Ben atılıyorum. O halde parayı bize ver. Bu para bebek için. Hadi bakayım Francis, babanın sözünü dinle. Ve babam Salisbury'e doğru uzaklaşıyor. Annem kucağında Alfie ile ateşin karşısında oturmuş. Bizi görünce başını sallıyor. Bara gitti değil mi? Evet. Derhal o bara gidip babanızı rezil edeceksiniz. Ortaya çıkıp herkese bebeğin parasıyla içki içtiğini söyleyeceksiniz, tamam mı? Evde bir lokma yiyeceğimiz olmadığını, ocağa yakacak kömürümüzün kalmadığını ve bebeğe verecek bir damla süt alamadığımızı söyleyeceksiniz. Herkes duysun. Yolda Meliçi bu konuşmaların provasını yapıyor. Hey baba, bu 5 sterlini bebek için harcamamız gerekiyor. Senin içkini harcayamayız. Zavallı bebeğin bir damla sütü yok. Sen burada onun parasıyla bira içiyorsun. Babam Solzbar'dan çıkmış, Meriç ile her şeye rağmen hazırladığı konuşmayı yapmak istiyor. Bir an önce babamı bulmak gerektiğini söyleyerek onu dışarı çıkarıyorum. Yoksa babam 5 sterlini bitirecek diyorum. Ama babamı diğer barlarda bulamıyoruz. Limerick'in bu tarafında o kadar çok bar var ki onu aramak bir ay sürebilir. Annemi onu bulamadığımızı söylediğimizde ne işe yararsınız ki zaten diye bize kızıyor. Ah gücüm olsa Limerick'te bar bırakmazdım. Onu bulduğum anda da kafasını kopartırdım. Hadi tekrar çıkın ve bütün barları arayın. Tren istasyonunun oradaki barlara da bakın. Natun balık ve patates dükkanına da bakın. Bu kez tek başıma gidiyorum. Meriç'in çişi geliyor ve ancak lazımlığa çiş yapabildiği için geri dönmek zorunda kalıyor. Parnell sokağındaki barlara kadar babamı arıyorum. Bütün erkek tuvaletlerine girip çıkıyorum. Karnım acıkıyor ama onu bulmadan eve dönmeye korkuyorum. Natun balık ve patates dükkanında da yok ama bir köşede sızmış bir adam görüyorum. Balık ve patates tabağı yerdeki Limerick Leader gazetesine dökülmüş. Onu ben kapmazsam kedi kapacak. Hemen tabağı kazığımın altına sokup dışarı kaçıyorum ve tren istasyonunun merdivenlerinde balık ve patatesimi atıştırıyorum. Sarhoş askerler yanlarında kıkırdayan kızlarla önümden geçip gidiyorlar. Balık ve patatese bol bol sirke ve tuz koyduğu için içimden sarhoşa teşekkür ediyorum. Ama birden o gece ölecek olursam bir günahkar olarak cehenneme gideceğimi hatırlıyorum. Neyse ki günlerden cumartesi. Henüz günah çıkarma şansım var. Karnımı iyice doyurduktan sonra bunu yapabilirim. Cumartesi geceleri papazlar geç saatlere kadar görevde olur. Dolomisyan Kilisesi hemen Glenward sokağında. İçeri dalıyorum. Son günah çıkarışımdan bu yana 15 gün geçti. Beni bağışlayın. Her zamanki günahlarımı sayıp son olarak balık ve patates tabağını çaldığımı söylüyorum. Bunu neden yaptın evladım? Çok açtım efendim. Neden açtın peki? Midem bomboştu. Rahip bir şey demiyor. Kutunun içi kapkaranlık ama başını salladığını biliyorum. Evladım, neden eve gidip annenden sana yiyecek bir şeyler hazırlamasını istemedin? Annem beni babamı aramak için sokağa gönderdi. Barlarda onu arıyordum ama bulamadım. Evde yiyecek hiçbir şeyimiz yok çünkü babam bebek için büyük babamın yolladığı 5 sterlini alıp içki içmeye gitti. Zavallı bebek yanmayan ocağın başında açlıktan ağlıyor. Rahip uyudu mu acaba diyorum. Hiç cevap vermiyor. Sonunda bak evladım diyor. Ben burada oturup yoksul insanların günahlarını dinlerim. Onlara pişmanlık duası etmelerini söylerim. Onları günahlarından arındırmaya çalışıyorum. Anlıyor musun evladım? Anlamıyorum ama anladığımı söylüyorum. Hadi şimdi evine git ve benim için bir dua et. Pişmanlık duası? Hayır evladım ama çaldığım balıkla patates. Bağışlandın evladım, benim için dua et. Rahip Latince bir şeyler söyleyerek beni kutsuyor ve kendi kendine İngilizce bir şeyler mırıldanıyor. Ne olup bittiğini anlayamıyorum. Ona ne yapmış olabilirim ki? Babamı bulabilmek ve anneme şöyle diyebilmek isterdim. İşte onu buldum. Cebinde hala 3 sterlim var.